Haftalık Spor Podcast'inden herkese merhabalar. Spor Toto Süper Lig'in derbi haftasını incelediğimiz programdayız. Ben Deniz Sorulu Uysal, yanımda da Onat Selvi var her zamanki gibi. Onat nasılsın?
Teşekkür ederim Turun. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok değil, daha dün Euroleague programını kaydettiğimizde bu anları bekliyordum ben de. Derbiyi konuşmayı bekliyordum. Biliyorsunuz normal programımızda her zaman tarih sırasına göre maçları inceliyoruz. Derbiler olduğu zaman derbileri öne alıyoruz. Şimdi de Fenerbahçe Galatasaray maçıyla başlayalım dedik. Ondan sonra da programın sonuna doğru tekrardan Başakşehir Beşiktaş maçını da inceleyeceğiz. İlk 11'lerle başlayalım istiyorum Onat. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ilk 11'lerini değerlendirelim istersen. Galatasaray'da cezalılar öne çıktı. Stoper hattında devre arasında kadrosuna kattığı Marçao'yu da Luyendama'yı da oynatamadı Galatasaray. İstersen bununla başlayalım.
Evet, ilk 11'lerle başlayalım dedin sen de. İlk 11'lerde Fenerbahçe tarafına baktığımda öncelikle son haftalarda formsuz olan İsa'yı tercih etmemişti Ersun Yanal. O mevkide özellikle ikinci yarılarda o mevkiye koyduğunda çok etkili olan Dirar'ı tercih etmişti maç başında. Stoper hattında da Sadık yerine yine bu maçları çok oynamış Serdar Aziz'i tercih etmişti. Kalede normalde bu maçları çok oynamış Volkan'ı tercih edilmesi bekleniyordu ama o tam aksine daha fit olan Harun'u tercih etmişti bu maçta. Ayrıca da normalde herkes Mia Zajc'ın oynamasını bekliyordu. Çünkü takımın en efektif ve en yetenekli oyuncusu kendisi. Ama Ersun Hoca Elif Elmas'ı oraya koyarak biraz daha özellikle Valbuena'nın ve Soldado'nun defansif zafiyetlerini kapatmayı göz önünde bulundurmuştu. Ben açıkçası bu şaşırttı. Genel Ersun Yanal yapısına pek uyan bir tercih değildi. Ayrıca da Ankaragücü'nden sonra yıllardır bir seri var. Bu seriyi de yine devam ettireceğiz, kazanacağız gibi iddialı bir açıklama yapmıştı. Buna pek uyan bir tercih değildi bu. Yine Jason oynatmak yerine de Mehmet Topal'dan vazgeçememişti. Bu da benim çok hoşuma giden bir tercih olmamıştı. Galatasaray tarafına geçtiğimizde sen de belirttiğin gibi iki tane stoperinden yararlanamıyordu cezasından ötürü Galatasaray. Fatih Terim bence burada doğru bir hamle yaparak Ahmet Çalık'ı tercih etmedi. Donk'u geriye çekti. Ve orta sahada da tecrübeli orta saha hattını oynattı. Daha çok birbiriyle oynamaya alışkın orta saha hattı. Her ne kadar pozisyon tanımlamalarının net olmadığından bahsetsek de o Fernando, Ndiaye, Belhanda üçlüsüyle başladı. Hücum hattında Pegoli, Onyekuru, Jack Day'i oynattı. Yani Fatih Terim kağıt üstünde maça çok da çekinerek başlamadı.
Çıkarabileceği en iyi kadro diyebiliriz bunu ama şimdi ben
Aynen. İlk 11 bazında öyle.
arada sana bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray'ın Donk'un yanındaki stoperi Semih Kaya'ydı. Devre arasında kiraladı Semih Kaya'yı. Semih Kaya'nın performansını gerçekten çok kötü buldum ben. Yani sanki dokunsan, üflesen yere düşecek gibi bir hali var. Yani isteyen topu alıyor ondan. İşte Moses özellikle Lines o kanadı boş bıraktığında, geri dönmediği zamanlarda rahatça geçti oradan Semih'in yanından. Şimdi devre arasında bonservis olmadan rakibe Serdar Aziz'i vermişsin ve Semih Kaya'yı oynatıyorsun bu maçta. Yani bu hatanın en bariz bir şekilde ortaya çıktığı maçta bu maç oldu. Serdar Aziz karşı takımda oynuyordu çünkü. Ona ne dersin?
Trajik bir durum oldu gerçekten. Fatih Terim Serdar gönderileceği esnada da söylemiştik Serdar'ın göndereceği zaman. Bu konularda böyle çok takıntılı bir insan. Yani birisini bir kere silip attıysa, bir şey olduysa tamamen gönderiyor. Veya çok birisini seviyorsa, çok acayip bir şey olsa da onu takımda tutmaya devam ediyor. Mesela aklıma gelen örneklerden süper final maç öncesinde yıllar önce Melo Riera'nın gözünü patlatmıştı ama Melo kadro dışı kalmamıştı mesela ama işte Serdar başka bir durum yaptı. Fatih Terim'i bu durum sinirlendirdi ve kesinlikle işte orada Galatasaray'ın parası yokmuş. İşte o mevkiye yeni oyuncular alınacakmış. Efendim söyleyeyim Serdar hem yerli hem de iyi bir alternatifmiş. Hiçbiri umurumda değil. Serdar gidecek dedi. Netti bu konuda. Senin de dediğin gibi biraz takıntılı bir insan bu konuda. Şenol Güneş'e benziyor biraz Fatih Terim.
Evet.
Ya da
Yani
Şenol Güneş ona benziyor artık nasıl
ya
ifade etsem.
Olabilir. Şimdi araya girip bir
Aslında.
şey daha söylemek istiyorum.
Evet,
Şimdi Machado, Lindama da pozisyonlarının iyi oyuncuları. Yani lig genelinde pozisyona göre ayrıca büyük takımlarda oynatma açısından, yani ileride savunmayı kuran takımlar açısından buna uygun oyuncular. Fatih'in bu oyuncuları oynatmak isteyebilir. İkisi de Serdar Aziz'den kötü oyuncu da değiller. Ama bakın ikisinin de oynayamayacağı maç oluyormuş. Ve elinde de bir Serdar Aziz vardı devre arasında. Boşu boşuna para vermeden, para almadan rakibine gönderiyorsun yani. Serdar Aziz'in ikinci devre alacağı maaş Galatasaray'a çok mu geliyordu acaba? Merak ediyorum bunu yani. Hiç mi Tarık Çamdal'a senelerde verilen paralar da sıkıntı yoktu ama Serdar Aziz'in ikinci devre alacağı maaşta sıkıntı vardı galiba.
ben işte tek bir noktaya katılıyorum. Marçao'nun şeyine katılıyorum. Önde kurma açısından savunmaya evet iyi bir oyuncu ama Serdar'dan iyi mi orası tartışılır ki Serdar Luyendama bu arada bayağı iyi bir transfer. Serdar Luyendama da bence çok uyumlu bir ikili olurlardı Galatasaray açısından. Ama dediklerine katılıyorum yani hani kimler ne paralar alıyor bu takımlarda, büyük takımlarda. Yani tek sıkıntı bu muydu gerçekten? Tartışmaya çok açık bir durum ki bir de rakibine veriyorsun yani Serdar da bu maçı gerçekten büyük bir özveriyle ve hırsla oynadı yani sahada belli etti. Kritikte 2-3 tane müdahalesi vardı maçta.
Evet, geçit vermedi gerçekten.
Şutun önüne ayak koymuştu. Kaleye giden şutun özellikle. O çok kritikti.
İlk 11'lere ekleyeceğin başka bir şey var mı şu anda? Vardır muhtemelen.
Yani ilk 11'lere ekleyeceğim bir şey yok ya. Oyun planına geçebiliriz.
Tamam. Ben şunu söyleyeyim. 40. dakikaya kadar İki takımın oyun planı yok. Bir mücadele var orta sahada. Ha, ilk yarıda top oyunda 19 dakika kalmış. Bunu da söyleyeyim.
Evet, bir de şutları
Not.
söyleyecektin sen. Ben unuttum şu an kaç taneydi 40. dakikaya kadar.
Fenerbahçe'nin iki, Galatasaray'ın hiç yok.
Hiç yok. Yani
Kırmızı karta kadar Galatasaray'ı kaleye bulan şut yok.
şöyle ifade edebiliriz. İki takım da hani etliye sütlüye karışmadan bir ilk yarıyı bitirmek için çıkmışlardı maça açıkçası. Yani Galatasaray evet Fatih Terim nispeten daha saldırgan sayılabilecek bir 11 ile çıkmıştı. Ama bu oyun planına pek yansımıyordu. Hani topu çevirmeye Galatasaray genellikle baskıdan top çevirmeye ama bunu ileri atarak değil de hani topu ayağında tutarak topu rakibe vermeyerek oynamaya çıkmıştı ilk kere. Fenerbahçe ise zaten dediğimiz gibi hem Mehmet Topal tercihi hem Mia Zajc varken Elif Elmas tercihiyle açıkçası ilk amacının ilk yarıyı gol yemeden kapatmak olduğu çok belliydi. Yani hani bir şekilde Valbuena, Soldado veya duran toptan atarsak atalım. Onun dışında bir kaza golü yemeyelim. İşte zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Taraftar stresli bu maç işte son maç kazanmamız gereken. Bir de bunu kaybetmenin ikinci yarıya o tepkilerle stresli bir şekilde çıkmayalım gibi bir mantığıyla çıkmıştı. Zaten Ersun Yanal'ın beni şaşırttığını söylemiştim. Bundan bahsediyordum bu konuda. Yani Zayt konusuna da gelirsek yine oyun planı tercihlerinden hani sonradan da almadı. Maçın sonunda da Alper Potuk'u aldı yine onu almadı. Yani Mia Zajc'ı sahaya koyduğunuz zaman şu anda yani 2018-2019 itibariyle konuşuyorum. Alper Potuk'tan futbol sahasında daha kötü yapabileceği herhangi bir şey yok. Buna işte fizik düşünün, hız düşünün, defansif özellik, ofansif özellik, teknik, adam geçme, şut. Aklınıza ne gelirse herhangi bir özelliği Zajc Alper'den daha kötü yapamaz. Ama Ersun Yanal'a ilginç bir şekilde Zajc geldiğinden beri İyi oynasa da 60'ta çıkarıyor veya hiç oynatmıyorsa 10 dakika kala alıyor. Hani sebebini ben açıkçası oyun metrikleriyle tam olarak açıklayamıyorum. Hele bir de Fenerbahçe kadrosunun niteliğine baktığımda hiç açıklayamıyorum yani. Neden böyle bir tercih yapıyor anlamak mümkün değil. Mehmet Topal Jason tercihini yine bir iki konuda en azından açıklayabilirsin. Ama yani oyun planına bağlı diyebilirsin en azından. Gol yememekti ilk amaç ama hani Zajc'ı oynatmamak gerçekten bence zaten nitelik olarak sınırlı Fenerbahçe'yi daha da sınırlıyor. Daha da efektiflikten uzak bir hale getiriyor. Çünkü takımda tek top alıp top veren adam yani topsuz oyunda da var. Fenerbahçe futbolcuları izlerseniz biri birine pas atıyor. Kalan 10 kişi o adamın top ayağındayken diğer 10 kişi bekliyor. Yani hiçbir
Hareketsiz, evet.
topsuz kat yapma gibi bir isteği yok. Buna karşın Zayt bunu takımda yapabilen tek oyuncuyken Ersun Hoca onu oynatmıyor. Galatasaray'da geçtiğimizde Fatih Terim yine
Galatasaray'a geçmeden arada ben de oradaki görüşlerimi belirtmek istiyorum Onat. Şimdi Beşiktaş derbisinde Zayt oyundayken Valbuena ile ikisi ikili oyundan oynayarak Beşiktaş'ı ikinci devre oyunu
mahvetmişler.
açmışlardı.
Aynen öyle.
Aynen yani oyunu açmasının sebebi Fenerbahçe'nin iki kişinin en azından orta sahada birbirlerine pas yapabilmesiydi. Ayrıca Zayt da ceza sahası ve çevresinde şutu kullanabilen bir oyuncu. Yani şut kullanabiliyor, çekinmiyor. Alper Potuk örneğin son dakikalarda bir şans yakaladı ve çok zayıf bir vuruş yaptı yani. Topa dokundu mu, pas mı verdi, ne yaptı
Ya
belli değil.
lafını böleceğim gerçekten çünkü şu anda hani futbol izleyicisi olarak sinirlendim. Yani Zayt'sa 1.000 tane öyle top atın apayrı pozisyonda. Ya yani istese bile bir tanesine o kadar kötü vuramaz. İmkanı yok.
Kaleyi bulur en azından şutu yani
Kaleyi
adamın.
bulur yani top yuvarlanarak gitti. Alper ne yapmaya çalıştı kimse anlamadı. Ya akıl alır gibi değil ya. Mehmet Topal bile o topu o kadar kötü vurmazdı kaleye.
Yani şimdi Mehmet Topal belki sol ayağına gelseydi fena vurmayabilirdi
Evet.
ama sağ ayağıyla o vuruşu yapabilir mi bilmiyorum. Galatasaray'a geçelim.
Ha, Galatasaray'a geçelim. Evet, bir şey söyleyeceksin sanırım.
Ha, yok yok.
Galatasaray'ın oyun planını yine dediğim gibi ilk kere etliye sütlüye karışmamak üzerine olduğunu söylemiştik ama bu nispeten anlaşılabilir. Çünkü mantıken baktığınızda Fenerbahçe'nin ileride size basarak çok tempolu, çok sert Kadıköy atmosferi gerçekten inanılmazdı bu arada maç önünde. O atmosferde hani çok daha sert gelmesini beklersiniz. Sizin de ayağa top yapabilen normalde iki tane stoperiniz var. Marçao ve Lüğün'de ama ikisinden de yararlanamıyorsunuz. Bu kapsamda ileri çıkışlarınız yani çok organize olmanız zaten zor olacak. Bu yüzden topu bir şekilde orta sahaya kaza üç bela aktararak topu ayağınızda tutmak istemiş olabilirsiniz. Bu normal bir şey ama Galatasaray hani hiç kaleye gitmeye çalışmadı. Yani bunun için en azından bir belli bir yerden sonra top ayağınızdayken çaba sarf edersiniz. Onu da yapmadı. Bunda tabii Belhanda'nın umursamaz ve garip tavrı da çok etkenli yani. Çünkü bu organizasyonu kurması gereken oyuncu orada. Yani ikinci yarıya baktığımızda Feghouli, Onyekuru veya maç içinde yine Cagne bunların hepsinin akılda kalan bir şeyler yaptığını hatırlıyorsunuz ama Belhanda'nın yani vurdum duymaz ve agresif tavırları hariç ben herhangi bir şey yaptığını hatırlayamıyorum.
Belhanda'ya geleceğim zaten. Galatasaray'ın 10 numarasıyla yani Galatasaray'ın 10 numarasının 10 numara olmasa da 10 numaralı formasını giyen oyuncusuyla alakalı bir iki söylemek istediğim bir şey var ona. Şimdi ilk yarıda top 19 dakika oyunda kaldı dedi. Çünkü iki takım da topla oynamak istemiyordu. İki takım da futbol oynamak istemiyordu. Buraları söyledik. Burayı geçtik. Arada şöyle bir şey var. Birkaç enstantane gördük. Böyle ikili mücadelelerde İki takımın oyuncuları da çok rahat kendilerini yerlere bıraktılar. Yani ikili mücadeleye her faulde de hakem de hiç çekinmeden sarı kartını rahatça çıkarttı. Örneğin Mehmet Topal'ın ilk faulünde bir zamanlama hatası var. Orta sahada. Yani bir şey yok. Sakatlama yönelik bir hareket yok. Herhangi bir atak başlangıcı değil. Bu müdahale sarı kart gerektirmez bence. Belhanda'nın pozisyonunda da Belhanda ayağa kayıyor. Topa işte yanlış müdahale yapıyor. Onun da bir müdahalesi oluyor. Oldu da hemen bir sarı kart çıkıyor. Ali Palabıyık'ın bu agresif tavırları, oyuncuların da ikili mücadelelerde sürekli kendilerini yere bırakmaları bu konuda yorumun ne olacak?
Ya bunlar zaten dediğin gibi maçı çirkinleştiren hareketler. Yani tam olarak rakamları hatırlamıyorum da işte son 9 sezonda Galatasaray Fenerbahçe maçlarında işte ya, şu anda ortalama olarak söyleyeceğim çok iyi hatırlamıyorum işte 35 tane kırmızı kart çıkmış işte yok 100 maçı geçik cezalar çıkmış işte Engin Baytar 11 yemiş, Meireles Ceyli son 8'er yemiş, biri daha 8 yemişti Fenerbahçe'de Volkan sanırım. Hani sürekli Fenerbahçe Galatasaray maçları bu şekilde geçiyor son yıllarda. Oyuncuların ve hakemlerin tavrından ötürü. Ali Palabıyık etliye sütlüye karışmayayım şeklinde yönetiyordu maçı. Yani bu şekilde yönetecekse eğer böyle her pozisyona sarı kart gösterecekse Mehmet Topal'la Belhanda da bu standartlarda maçı tamamlayamamalılardı mesela yani. Veya daha çok konuşulacak pozisyonlar olur yani. o kadar yumuşattı ki sarı kart gösterme olayını, her pozisyona, her gördüğü faule sarı kart çıkardı.
Yani sadece şimdi evet onlar da var. Bir de üstelik örneğin işte Galatasaray'ın sol bekinin olduğu pozisyonda bir pozisyonda Lines işte sırt sırta mücadele yere düşüyor. Hemen faul veriyor. Neden? Yani neden faul ki o yani? Faul değil o. Ama Lines'e işte maçın sonuna doğru yapılan tekme müdahalesi orada faul var. Ya da Onyekuru'yla Skertel'in işte ayağına bastığı Skertel'in Onyekuru'nun ayağına orada ayağa basma var, faul var. Onları göremiyor. Ama işte ikili mücadelelerde birisi yerde kalınca sırt sırta mücadele, omuz omuza mücadelede ya da yanlış işte zamanlama hatalarında hemen sarı kart veriyor yani. Çok anlamsız. Ayrıca Ali Palabıyık'la alakalı da sen söylemeden şunu söylemek istiyorum. Yani son maçları da çok kötü olan bir hakemdi. Yani bu maçı almasının sebebi neydi? Ali Palabıyık formsuz bir hakem yani.
Ya bence de genel olarak da zaten beğendiğim bir hakem değil, başka verilebilecek hakemler vardı bu maçı. Mesela Cüneyt Çakır Beşiktaş Başakşehir maçını çok iyi yönetti ama bu maça gelseydi eminim o da büyük şovlar yapardı yani bu maçta. Ama
Ya.
başka hakemler verilebilirdi. Bülent Yıldırım verilebilirdi mesela, benim fikrime göre. Onu VAR'a koymak yerine kendisini maça koymak daha iyi olabilirdi.
Ya madem VAR'daki hakemleri dinlemiyorlar, VAR'daki koyacaklar, VAR'da olacak hakemler orta sahada, içeride olsunlar yani. Ben de kuramadım cümle.
Ciddi de maaş alıyorlar zaten.
Şimdi 40. dakikadaki pozisyona girelim. Hakemleri de konuşmaya başlamışken orada ikimizin görüşleri ayrılıyor. Maçı zaten biz dinleyenlerimiz izlemiştir muhtemelen. Pozisyon Cagne defans arkasına kaçıyor. Hasan Ali Kaldırım da müdahale etmeye çalışırken arkadan çekiyor. Cagne de kendini yere bırakıyor. Senin görüşün, sen onu söyle. Ben biliyorum senin görüşünü. Harun'un yetişebileceğini düşünüyorsun sen.
Ya şöyle muhtemel çekmeye değil de muhtemelen o Cagney şey düşüyor. Hasan Ali'nin dizi Cagney'in ayağına biraz geliyor. Yani görüntüden anlamak çok zor ama hem oyun geçmişiniz hem de Hasan Ali'nin tavırlarına bakarsanız, ya futbolda oynuyorsanız sürekli biraz anlayabilirsiniz pozisyonu. Yani orada bir küçük bir temas var ve o bir foul yani orada Cagney.
Evet, müdahale var. Evet, gerçekten dediğin gibi.
Cagne kendini bırakabilir. Orada bir sıkıntı yok. Zaten orada müdahale olmasa, hakem tutup orada Hasan Ali'ye atmaya falan kalksa, Hasan Ali kafayı yerde yani. Kesinlikle orada bir şey var. Ama pozisyon sarı kart olması gerekiyordu. Bunun da sebebi zaten sosyal medyada da çok iyi yayılmış. Çok benzer bir pozisyonda 2015'teki derbide 1-1 biten Vitor Pereira dönemi. Olcan adının Abdullah Eba'nın üstünden kafa vurup gol attı o maçta. Emenike çok, Olcan sol bek oynuyordu hatta. Emenike benzer bir koşu yapıyor. Top henüz Emenike'nin kontrolünde olmadığı için Olcan son adam Emenike'yi düşürüyor. Ama top henüz Emenike'nin kontrolünde olmadığı için yine hakem Ali Palabıyık sarı kart kararı veriyor. Oradaki uygulaması doğru uygulama. Zaten bunu da birçok İngiltere Premier Ligi maçında, Şampiyonlar Ligi maçında da görebilirsiniz. Top oyuncunun kontrolünde değilse ve hani top gidiyor o bölgeye, kaleci mi yetişecek, oyuncu mu yetişecek, bunun hani o anda %100 bir anlaşılırlığı yoksa, ki pozisyonda da yok zaten. Biri biraz daha yakın, biri biraz daha uzak şeklinde bir yorum getirmek pek mantıklı olmuyor. Top oyuncunun kontrolünde olmadığı için, yanında da bir iki adam bulunduğu için oyuncu son adam muamelesi yiyemiyor ve pozisyona sarı kart çıkması gerekiyor. Benzer birçok uygulama var. Ali Palabi'nin de kendi uygulaması da var bahsettiğim gibi. Yapması gereken bu olmalıydı. Bir de yani bu tip bir pozisyon, net değil pozisyon. Son adam mı değil mi? Hadi kuralı geçtim, bahsettiğim olayı geçtim.
Kural da zaten tam olarak net değil. Ben de oradaki oraya yorumumu getireceğim.
Net olmadığı için sen buna bir sarı kart verdiysen, gidip VAR'da izleyince bunu değiştirmene gerek yok. Veya tam aksine kırmızı verdiysen yine VAR'da izleyince bunu değiştirmene gerek yok. Hani
Evet, bak bu konuda haklısın Onat. Oraya video asistan hakemin var olma sebebi hakemin bariz hatasını gidip görüp değiştirmesi yani yorumu oradan alması değil. Evet, o konuda haklısın. Yani yorum gerektiren konuda video asistan hakeme başvurmaya gerek yok.
benim pozisyonla ilgili de yani söyleyeceklerim bu kadar.
Şimdi ben de kendi yorumumu getireyim konuya. Şimdi kuralın adı bariz gol şansı. Yani bariz gol şansının oluşması için topu kontrol etmeniz şart değildir. Kuralın adı mutlak gol şansı değil. Yani mutlaka gol olacak anlamına gelmiyor. Bu pozisyonda %100 gol olacaktır kuralı değil bu. Bu pozisyon içerisinde kesinlikle gol olacak anlamında değil de bu pozisyon bariz bir şekilde gole gidiyor. Gol olma ihtimali var bu pozisyonun. Yani benim buradaki yorumum bu. Bu yüzden oyuncuların topla o sıra içerisinde kontrol durumunda bulunmalarına gerek yok. Jack'lerin top kontrolü yok gerçekten. Şimdi birkaç örnek ver. Türkiye Kupası'nda Cüneyt Çakır hakemken Dani'ydi galiba. Akhisar Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Dani'nin arkadan çekmesine Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi. Hatırlıyorsun değil mi?
Pozisyonu tam hatırlayamadım valla.
Defans arkasına kaçan bir Galatasaraylı oyuncu vardı. Akhisarlı oyuncu Dani arkadan çekti. Müdahale barizdi. Ve Galatasaraylı oyuncunun ayağından açılmıştı top. Bu yüzden Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi pozisyonda.
Anlattığın kadarıyla doğru bir uygulama yapmış bence.
Bence yani daha önce de sezon başında da yaşanmıştı. Cüneyt Çakır'ın olaydaki tepkisi buydu. Bir örnek daha vereceğim. Guiza İstanbul Büyükşehir Belediyespor'ken topla müdahalesi yokken topun işte kontrolü yokken arkadan çekilme sinde kırmızı kart görmüştü İBB'li oyuncu. Olcan Adın pozisyonunda kırmızı kart çıkmamıştı ama Guiza'nın pozisyonunda kırmızı kart çıkmıştı. Bunu da söylemek istiyorum sana. Hazır ha,
Anladım anladım.
hazırlıksız yakalamış, hazırlıksız yakalamış olabilirim seni.
Yok yok.
Bu örnek konusunda.
Çok şöyle diyeyim. Bahsettiğim güzel pozisyon çok eski bir pozisyon. Yanılmıyorsam 2010 senesi olması lazım. Ondan sonra kural tanımlamaları çok değişti. Bu açıdan çok bir örnek teşkil edeceğini düşünmüyorum. Verdiğin Cüneyt Çakır örneği veya Olcan örnekleri bence bir örnek teşkil edebilir. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Cüneyt Çakır veya 2010'daki Guizhan'ın pozisyondaki hakemler farklı hakemler. Burada hani maçın aynı olmasını ve aynı statta olmasını geçiyorum. Hakem aynı hakem yani uygulamanın farklı olması garipsiyorum. Bir de getirdiğin yorum hani getirilemez bir yorum değil kesinlikle. Senin de dediğin gibi kural orada çok ucu açık bir kural var. Ama bu şekilde yorumlarsak bence birçok takım maçları 10 11 kişi tamamlayamaz hatta 10 kişi bile tamamlayamayabilir yani. Bariz gol şansını bu kadar açarsak maç içinde çok benzer müdahaleler oluyor. Bence bunu yani dünyanın sertliklerinde uygulandığı gibi Ali Palabıyık'ın da 2015'te uyguladığı gibi uygulamaya devam etmemiz gerekiyor ilerleyen maçlarda.
Ben de katılıyorum sana şu konuda. Video asistan hakemin kullanımı hatalıydı. Bu da Ali Palabıyık ilk kararını sarı karttan yana verdiyse yani bu karar çünkü yorum gerektiren bir karar. İkimizin söyledikleri de yanlış değil şu anda.
Kırmızı da varsa kırmızıda kalsaydı yani hani çok
Aynen. Yani kırmızı benim görüşüm kırmızı verilmesi doğru. Video asistana girilmesi yanlış bu pozisyonda. Senin görüşün de sarı kart verilmesi doğru olurdu. Video asistana girilmesi yine zaten yanlış. Bu konuyu da böyle geçebiliriz istersen. Futbol adına güzel bir yorum yaptık. Benim görüşüm böyle.
katılıyorum ben de.
Şimdi normalde hakem kararlarını tartışmak hani bariz bir şekilde futbolun dışına çıkıyor bizim ligimizde. Ama burada futbolla iç içe bir hakem kararı vardı. Bu yüzden bunu programa almak istedim.
Evet.
O
İstiyorsan ikinci yarıya geçebiliriz yavaştan farklı bir şey yoksa.
zaman, aynen bunu söylemek istiyorum ben de. Kırmızı karta kadar Fenerbahçe'nin bir şutu var, Galatasaray'ın hiç şutu yoktu. Bunu konuştuk. Kırmızı karttan sonra ikinci yarı oyuna Galatasaray değişikliklerle başladı. Bu değişikliklerin ya değişiklikle başladı. Bu değişikliğin sebebi de Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda'nın sorumsuz, işte gamsız bir insan olması. Devre arasında Fatih Terim'le Belhanda konuşmuşlar. Fatih Terim açıklamasına göre Belhanda da oynamak istemediğini söylemiş.
Yani
Yani ben kırmızı kartı göreceğim muhtemelen. Kesinlikle göreceğim. İkinci sarıyı alacağım. Kırmızı kartı göreceğim. Ben oynamayayım hocam demiş. Galatasaray'ın bırakın 10 numarasını, herhangi bir oyuncusu sarı kartım var diye hocam beni oyundan al diyemez. Yani bu takımda forma giymek için bunu yapamıyor olmak lazım yani. Son damla, yani terin son damlasına kadar oynamak lazım yani. Burada bir hata var. Galatasaray'ın 10 numarası. Ben sarı ikinciyi görürüm. Ben hocam çıkayım, primimi de aldım zaten bu maçın primini diyemez yani.
yani zaten Galatasaray'ı önceki haftalarda konuşurken bundan bahsetmiştik. Özellikle Kuzey Afrikalı oyuncular da bu durum çok oluyor gerçekten. Yani o anki keyiflerine göre hareket ediyorlar. Belhanda'da da bu durum artık Kuzey Afrikalıların da için Kuzey Afrikalılara da oranla daha yüksek. Hani sürekli keyfi hareket ediyor. Vurdum duymaz bir oyuncu. Yani eğer bir teklif varsa Galatasaray'a yani 3'e 5'e bakılmadan satılması gerektiğini düşünüyorum. Yerine de Emre Akbaba girdi. Doğru bir değişiklik. Zaten artık Galatasaray'ın Fenerbahçe yarı sahasında kalacağı çok belliydi ikinci yarıda. Fenerbahçe zaten yaşlı oyunculara sahip ve fiziksel kondisyon açısından hep 11'e 11 iken bile ikinci yarılarda sıkıntı çekebilen bir takımken bir de üstüne fiziken iyi kondisyon açısından iyi bir oyuncusu olan sol beki Hasan Ali'yi kaybederek 10 kişi kaldılar. Bu şekilde 50, hani maça ilk kere eklenen 7, ikinci yere eklenen de kaç kat geldi hatırlamıyorum 6 falan da orada geldi. Yani ortama onları katmadan konuşuyorum. 50 dakika oynayacaktı Fenerbahçe bu şekilde. Bu şartlarda Galatasaray'ın Fenerbahçe yarı sahasında oynayacağı çok barizdi.
İlk yarıya da 8 dakika eklendi diye hatırlıyorum ben.
8 mi? Öyle bir şeyler. Yani totalde 15 yani onları da eklersek 65 dakika falan bu şekilde oynadı. Oynayacaktı devre arasında gözükeceği şekilde de. Bu yüzden top Fenerbahçe'nin yarı sahasındayken Emre Akbaba'yı oraya almak, top tekniği yüksek bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. Belhanda gibi maçı umursamayan ve risk arıza teşkil eden bir oyuncu yerine bence mantıklı bir hamleydi. Nitekim
Kağıt üzerinde öyle ama Emre Akbaba'nın fiziksel olarak hala geri dönememiş olması da çok tuhaf gerçekten yani.
evet yani Emre de birkaç pozisyon hariç çok gösteremedi kendini. Bu konuya katılıyorum. Daha değişikliklerden devam edeceğiz değil mi? Konuşuyoruz.
Fenerbahçe'nin de evet. Fenerbahçe'nin de kağıt üzerinde formasyonda bir değişikliği oldu. Onu anlat istersen.
Yani Arsun Yanal bir Aykut Kocaman değişikliği yaptı. Hiç oyuncu değiştirmeden. Birkaç tane oyuncunun birden mevkisini değiştirdi. İşte bir ara sol beki aldı. Moses'i sağ beki aldı. Elif Elmas'ı da öyle ileri bir yerlere attı. Sağa koydu yani ağırlıklı olarak. Böyle bir formasyon geçti. Bir hiç değişiklik yapmadan 3 oyuncunun birden mevkisini değiştirdi. Bunu Aykut Kocaman yapardı işte. Bir değişiklik yapardı. 5 oyuncunun yerini değiştirdi. Bu çok mantıklı bulmuyorum. Evet Moses Chelsea döneminde 3-5-2'nin işte sağında oynamış ve çok efektif bir performans vermiş oyuncu Conte döneminde ama yani şimdi Moses'in hem fiziken hem kafa olarak o dönemde olmadığı çok bariz. O döneminde olsa zaten Fenerbahçe'ye gelmez. Bunu da hani sağ bek oynadığı zamanlarda o maçta yani maçın ikinci yarısında yaptığı alışkanlıklardan, hareketlerden görebilirsiniz. Zaten Fenerbahçe'ye geldiğinden beri oynadığı maçlarda da hani çok savunma için özverili bir şekilde oynamıyor. Böyle kritik bir maçta onu oraya çekmek hatalı. Edir arada sol beke çektiniz. Yani adam zaten tam sağ bek oynayabilen bir oyuncu ama bir de ters ayağının kanadını aldığınızda oradan Fenerbahçe çok akın yedi. Yani Galatasaray ikinci yarı tamamen oradan geldi. Zaten önde de Valbuena oynuyordu. Fegoli Mariano o kanadı ikinci yarı işledi de işledi. Zaten Fenerbahçe'de golü tamamen tamam Şikirtel o anda kenardaydı 9 kişiydi ama bu yapılan değişiklik sebebiyleydi. Fegoli Mariano Dirar'ın olduğu kanadı. Dirar'la Valbuena'nın olduğu kanadı efektif kullandı ve oradan güzel bir orta açtı. Orta Onyekuru'ya geldi. Onyekuru kafacı bir oyuncu olmamasına rağmen Moses'in sağ bek oynama alışkanlığını kaybetmesine ve topa özverisinde kaybetmesine ötürü topa zıplamaması sonucu rahatlıkla bir kafa vurdu ve golü attı. Bu açıdan Değişiklik yapmadan 3 oyuncunun birden yerini değiştirmeyi ben zaten hatalı buluyorum. Daha sonra Jason yani golden önce gelmişti bu hamle. Jason Tolga'ya aslan hamlesi geldi Fenerbahçe'de. Bunu doğru buluyorum çünkü Tolga ikinci yarıyı özverili oynamaya çalışsa bile artık düşmüştü zaten. Önceki yayınlarda bahsettiğimiz gibi Beşiktaş'ta uzun süre sahaya dahi çıkmadan idman yemedi. Bu yüzden kondisyon sıkıntıları yaşadığı çok belli oluyor. Onun yerine daha genç, daha fit bir ve 10 kişiyken sert bir Jason'u koymak mantıklıydı. Bu zaten bu değişiklik maçın birçok anında gösterdi bize sonuç verdiğini. O bahsettiğimiz değişikliğin hatası yüzünden gelen gol sonucunda Galatasaray 1-0 öne geçti. Hemen sonrasında Fenerbahçe bir gol attı. Pirar'ın yaptığı.
Fenerbahçe'nin golüne gelmeden önce çünkü aradaki zaman biraz açıldı. Ben de aradaki yorumu belirtmek istiyorum ona. Ben tam onu söyleyecektim. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın değişiklikleri sayesinde Galatasaray gol attı diyecektim. Dilar'ın sağ bek oynaması, Moses'ın sol bek oynaması
Sol
çok
bek Moses'in sağ
tam tersi. Aynen tam tersi. Fegoli'nin ortası sağdan geliyor. Onyekuru Moses'ın üzerinden kafa vurup gol atıyor.
Moses'ın
Bakın burada
üstüne çıkmasına bile gerek yoktu. Yani şöyle bir santim falan zıplasa vururdu. Çünkü Moses zahmet etmedi zıplamaya.
bakın burada Galatasaray'ın ne kadar oyun planından uzak bir takım olduğunu görüyoruz. Yani Galatasaray bunu bir kere yaptı. Yani o orta bir kere içeride bir oyuncuyla buluştu. Cagney arka direğe koşmayı bilmiyor mu? Sürekli penaltı noktasında bekliyor ya. Yani böyle pozisyon almayı bilmiyor muydu bu oyuncu? Ben gördüm, sen görmüşsün.
10
Ne olduğunu
milyon,
yani.
10 milyon, 10 milyon euroluk oyuncu pozisyon almasını bilmeyecek mi? Nasıl konuşuyorsun Turan?
Ya, yani ben gördüm, sen de görmüşsün. Moses'ın kademe hatası yaptığını, Dilar'ın kademe hatası yaptığını. Fatih bunu görememiş herhalde. Kenardan işte takım kaptanı Muslera gerçi ama yani herhangi birine söyleyebilirdi bunu. Arkadaşlar sağdan orta yapalım. Arka direkten Cagne vursun diye. Yani gelen gol olurdu herhalde. Çünkü kimsenin herhangi bir defansif müdahale yapma amacı yoktu. Galatasaray gelişi güzel. Top nereye giderse o an kim boştaysa ona pas atarak hatta genel olarak da geriye pas yan pas yaparak oynadı. 10 kişi rakibine karşı herhangi bir oyun sergilemedi. Galatasaray'ın korkak ve galibiyet hak etmeyen oyunu hakemleri ilgilendirmiyor. Ben buna gelmek istiyorum ona. Çünkü Fenerbahçe'nin golü geliyor buradan sonra. Galatasaray'ın korkak ve galibiyet hak etmeyen oyunu hakemleri ilgilendirmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin golünden önceki müdahale hakkında, o faul pozisyonu hakkında bir konuşalım istersen. Sence Fegüli'ye yapılan hareket faul müydü?
Yani futbol bazında faul değildi ama bu maçta verilebilir miydi? Verilebilirdi çünkü her şey faul çaldı. Ama benim yani futbol görüşüme göre bu pozisyon bir faul değildi. Fakat bu pozisyonla ilgili yani video asistanı gidince yani normalde bu maç standartlarına verilebilecek olsa bile video asistanı gidince bu böyle bir müdahaleden golü iptal etmek yok. Yani o ağır kaçardı biraz. Bence nizami bir gol. Orada yani sol bek de oynasa, sağ bek de oynasa, sağ açık da oynasa formaya ve maça sadık kalan Dirar'ın yaptığı bir şok pres vardı. Yani beni şu mevkiye aldı, bu mevkiye aldı, oynatmadı, işte 6 ay kadro dışı kaldım falan diye trip atmadan her maçta terinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Gerçekten Dirar bu takdir edilmesi gereken bir şey. Orada da bir anda şok pres yaptı. Sonrasında orta geldi. Sol daha da zaten toplu oyunda çok fazla bir şey yapamıyor artık yaşından ve fiziksel durumundan ötürü ama yani tecrübe ve yetenek sabit kalıyor. Orada çok küçük bir hamlesiyle savunmayı şaşırttı. Elif de sezon başından beri yapamadığı şekilde topu kontrol edip doğru yere vurdu ve Fenerbahçe golün ardından hemen birbiri buldu ki çok şanslı bence bu konuda Fenerbahçe çünkü
Birkaç maçtır böyle oluyor, değil mi?
evet, yani şu açıdan diyeceğim bir de eğer Fenerbahçe orada 1-0 iken hemen birbiri bulamasaydı yani Ersun Yanal bu sefer Miyazaki'si almak zorunda kalacaktı artık veya ona rağmen almayacaktı bir Ayew hamlesi yapacaktı ki bu da Fenerbahçe'nin zaten 10 kişi ve yorulmuşken daha da öne çıkmasına, yani oyuncu profili olarak daha da öne çıkmasına sebep olacaktı. Galatasaray burada artık bir şekilde artık 2'yi bulup maçı bitirme ihtimaline çok yaklaşacaktı. Fenerbahçe bu açıdan çok şanslı ki hemen 1-1'i buldu. Daha sonra da Galatasaray bir Sinan Gümüş NDI'ye değişikliği yapmış. Sinan'ın da bu arada maçtan önce ilginç bir
Evet.
videosu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsun?
Yani yine bununla beraber Hasan Şaş'ın da maç önünde birkaç hareketi vardı. Ben bunu da o Hasan Şaş'ın hareketlerini de konuşmaya değer bulmuyorum. Yani futbol konuşmak istiyorum ben. Anlamsız yani. Gereksiz bir gündem olur bizim açımızdan. Böyle düşünüyorum
Yaptıklarını takdir etmiyor musun?
ben. Yani buradaki hata Sinan Gümüş'ün söylediği sözün bir hakaret olarak algılanması. Yani Sinan Gümüş'ün aynı zamanda bu sözü bir hakaret olarak söylemesi.
Evet,
Sinan Gümüş
katılıyorum.
Almanya'da yaşayan mülteci değil aslında, tam o sığınmacıların çocuğu. Sinan
Evet.
Gümüş'ün kendisi sığınmacı. Yani
Çok,
bunu
çok iyi.
unutmuş galiba.
İnce bir noktaya dokundun gerçekten. Değişik bir bakış açısı. Futbolun içine dönersek değişikliği bence doğruydu çünkü Galatasaray'ın artık zaten rakibi 10 kişiyken maçı kazanması gerekiyordu ve forvet ve hücumu çoğaltacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Nitekim Sinan da bunu daha önce defalarca kez yapmış bir oyuncu. Ortaların da gelmesi gerektiğini düşünürsek bu doğru bir değişiklikti. Buna hemen Ersun Yanal bir değişiklikle cevap verdi. İsmail Köybaşı Valbuena değişikliği yaptı ve bunda da şu anki durumuyla sağ bek oynayamayacağı açık olan Moses'i öne attı. Sol bekte defansif açıdan alarm veren Dirar'ı sağa attı. Artık yorgunluktan da ölen Valbuena'yı çıkartıp, zaten yaşlı bir oyuncu, bir de 10 kişiye oynuyorsunuz. Bu Valbuena'yı da çıkartıp, her ne kadar kendisi çok kötü bir oyuncu olsa da sol bek orijinli bir oyuncu olan İsmail Köybaşı'yı aldı. Ben bu hamleyi artık o dakikada doğru buluyorum. Her ne kadar İsmail bir topa müdahale edemeyip yine 90 artı 8 falandı sanırım, işte Fenerbahçe'ye gol yedirmeye çok yaklaşsa da kağıt üstünde doğru bir değişiklikti. Bundan sonra Fatih Terim bir de üstünde Mitroğlu'nu aldı, Feghouli'yi çıkartıp. Ben Feghouli'yi çıkartmasını ilginç buluyorum çünkü Galatasaray'ın ikinci yarıdaki
Şimdi ben orada girmek
en etkili
istiyorum Onat.
oyuncularından biriydi.
Orada araya girmek istiyorum
Evet.
Onat. Şimdi futbolda ileride oyuncuların olduğu zaman direkt otomatik olarak halinde gol yazılmıyor. Yani o topun ileriye taşınması gerekiyor. Galatasaray'da Berhanda'nın çıkmasından sonra da bu işi yapabilen Mariano Feghouli kalmıştı bir tek sahada.
Evet.
Galatasaray oyuna sürekli yeteneksiz oyuncuları sürmeye devam et. Sinan Gümüş giriyor, yeteneksiz. Yani top taşıyamayan bir oyuncu. Sol...
Aynen öyle diyelim. Yani top taşıyan, yani o topu getirirsen gol atacak ama getiremeyecek oyuncular.
Ya vallahi Sinan Gümüş açısından yeteneksiz demeyi hiç gocunmuyorum. Sinan Gümüş yeteneksiz bir oyuncu. Belki son vuruşlarında bir hata olmayabilir. Son vuruşları kaliteli bir oyuncu olabilir ama top taşıma yeteneği olmayan bir oyuncu. Orta sahasını boşaltıyor Galatasaray. Galatasaray orta sahasını boşaltırken Fenerbahçe'nin orta sahası da 10 kişi kalmasına rağmen hala dipdiri. Yani topu tutmaya başladı artık Fenerbahçe orta sahada. Düşünün 10 kişi olmasına rağmen. Çünkü Galatasaray'ın orta sahası boş. Vakit geçiyor. Top Galatasaray'a tekrardan gelecek Fenerbahçe'nin atağı bittiği zaman ya da topu kaybettiği zaman. De ondan sonra Galatasaray topu şişirecek ileriye. Yani bu oyun en son 1977'de oynandı Türkiye Ligi'nde. Düşünün yani. Yani tamam abartıyorum şu anda. Hala böyle oynuyoruz evet.
Avrupa'da 1977 oynandı.
Aynen Avrupa'da 19... Yani gerçekten böyle şey yapılır mı ya? 10 kişi kalmış rakibine karşı orta sahayı niye boşaltırsın? Adamlar daha rahat oynasınlar diye mi? Yani ben bunu sormak istiyorum sana. Senin bu konudaki yorumunu da bekliyorum.
Yani bunu diğer takımlarda görüyoruz. Yani işte Arsenal'ın çok yaptığından bahsetmiştik bir iki yıl önce işte. Daha ofansif oyuncuya atınca orada daha çok pozisyon bulabildiğini düşünme. Mesela Fenerbahçe'nin domine ederek en son şampiyonluğu domine ederek olmuş zaten. 2013-2014'te Ersun Yanal varken kötü oynadığı böyle elle sayılabilecek birkaç tane maç var. Onlara bakarsanız hep Fenerbahçe'nin 4-2-4'e döndüğünü görürsünüz. İşte aynı anda Emenike, Kayt ve Bosov dörtlüsüyle oynadığını görürsünüz. Bu dakikalarda Fenerbahçe'nin üretkenliği hep düşmüştür. Veya işte.
Onat, sana bir şey söylemek istiyorum ama orada.
Evet.
Fenerbahçe'nin sağ bek ve sol bek kim abi o sırada?
Ya tabii o çok istisnai bir durum. Gökhan Caner, yani en azından diyorsun ki tercih edilebilir bir durum. Ama yani işte bu durumda bile düşüyor. Bu durumda bile düşüyorken hani oyun olarak düşüyorsunuz. Bu uygulamanın çok bir manası kalmıyor. Fatih Terim de benzer bir şey yaptı işte. Aynı anda Sinan, Cagne, Mitroğlu. Tabii o topu oraya getirirsen, pozisyon olursa bu adamlardan biri elbet atabilir ama topu oraya getirebiliyor musun? Getiremez.
Yani şansa bakar o iş yani. Eğer akıllıca davranan bir teknik direktör olsaydı Galatasaray'ın başında, hiçbir şeye dokunmasa bile, sadece o oyuncu değiştirse, yani pozisyon değiştirmek yerine Cagne formsuz madem, Cagne'in yerine Mitroğlu'yu alsa, madem Mitroğlu oyuna girecek. Kenara baktım. Emre Akbaba orta saha ve çevresinde o kadar çok insan varken ikili mücadelelerden çıkamıyor. Emre Akbaba kanada atılsa ve Emre Akbaba orta denese. İçeride yani bakın, Emre Akbaba orta denemek yerine direkt pas denese, yani orta açmak zorunda da değil. Karambole vurmasa, pas atsa, kanat değiştiren bir oyun oynasa Galatasaray, Fenerbahçe koşmaktan yorulacak zaten. Ama bunu düşünemiyor. Top çevirseler bir kanattan öteki kanada topu çevirdikleri zaman zaten kademe hataları yapacaktı Fenerbahçe. Çünkü 10 kişi oynuyordu. Ya ben bunu söylemek istiyorum. Ya yani bunu ben burada düşünebiliyorum ama Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın orta sahasını boşaltarak 10'a 10 gibi bir oyuna döndürdü. Teknik bir hata var burada yani. Bu
Fatih Terim zaten hani bu tip dediğimiz, hani biraz şansa bakar diyoruz ya oyunun devamında, işte bu tip değişikliklerinin Türkiye Ligi'nin kalitesizliğinde sonuç vermesi sonucuyla bu Fatih Terim olmuş ve hani bunları alışkanlık haline getirmiş bir insan olduğu için bu maçta tutmadı. Şimdi atıyorum başka yarın işte Akhisar maçı olursa, örnek veriyorum, Galatasaray sıkışır, hop 3. forveti atar, gol olur, of ne değişiklik falan der. İşte futbol biraz böyle olduğu için Türkiye'de bu değişiklikler sürüyor, devam ediyor. Ama
yani şimdi
dediklerine
geçmişteki
katılıyorum.
başarılı bu maç özelinde ki eleştirilerimi Fatih'in geçmişteki başarılarıyla alakalı işte tesadüf, şans, öyle bir yorum getiremem. Şu anda kastettiğim şey o değildi. Ama seni de anlıyorum Onat. Örneğin Galatasaray'ın Mitroğlu'yla öne geçtiği, son dakikada attığı bir gol vardı, hatırlarsın belki.
Akhisar maçındaydı o da sanki.
Donk santrafor oynuyordu. Akhisar değildi galiba ama şimdi bilmeden konuşmayalım. Donk'u santrafora çekmişti.
Ha, o Antalya maçıydı. Ama ilk yarıdaki miydi?
Yok, ilk yarı değildi. Yine Donk ikinci yarıda da santrafor oynadı. Bir maç böyle son dakikalarda ama Mitroğlu bir aşırtma gol atmıştı. Mitroğlu'nun ilk golüydü. Yani şans golüydü. 90 artılarda gelmiş bir
Aynen
goldü.
işte
Yani bunun
bu tip değişikliklerin sonuç vermesinden ötürü bu alışkanlık oluyor. Bu arada kontrol ettim. Şu an Akhisar maçıymış.
Akhisar mıymış?
Evet.
Yani diyeceklerim bu kadar. Futboldan çok uzak bir derbi izledik. Çünkü iki takımın da maçın ilk yarının genelinde futbol oynamaya niyeti yoktu.
Ya
İkinci yarıda
son bir defa maçın bir değişikliği daha var ki.
ha, onu söyle.
Akıllara zarar. Artık maça sağ açık başlayıp sağ bekte takıma zarar verip maçı sol açık bitiren, artık beyni yanan Moses'i, fiziken eski durumda olmadığı için yorulan Moses'i çıkar Ersun Yanal. Bu normal bir durumdu. Ama artık yani hala nasıl futbol oynayabildiğini aklımın almadığı o Fenerbahçe'ye yakışmayan saçlarıyla Alper Potuk girdi oyuna yedekte Miha Zajc varken. Gerçekten açıklanabilir bir değişiklik değildi. Zaten açıklanamaz durumda olması da sonucunu verdi Alper'in muhteşem vuruşuyla. Fazla söze gerek olmadığını düşünüyorum. Senin de dediğin gibi futboldan uzak bir derbiydi. İki takımın da hocası şov yaptı adeta.
Son bir istatistik vermek istiyorum. Bu 10 kişi rakibine karşı Galatasaray'ın nasıl bir oyun sergilediği ile alakalı. Maç sonunda Cagne'nin topla buluşma sayısı 23. Solda Adon'un da 50 abi.
Evet. Yani burada şimdi şöyle bir şey var. Soldado'nun 50 defa topla buluşmasının sebebi Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyun stiliyle alakalı olabilecek diyorum. Çünkü tamamen hani Soldado'ya atalım, o fiziğiyle tutsun biraz, indirsin biraz top yapalım hesabı olduğu için. Bu normal bir durum, 50 defa buluşması. Hani çok fazla görünüyor olabilir ama bu oyun türünde normal. Ama sıkıntı Galatasaray'ın Cagney'in 23 defa topla buluşturabilmesi 10 kişi bir takıma karşı. E zaten sen forvetini 10 kişi bir takıma karşı 23 defa topla buluşturabiliyorsan neden 10 milyon euro verip alıyorsun sadece topla buluştuğunda gol atabilecek bir adamı?
Katılıyorum sana. Maç sonuna gelmek istiyorum Onat. Ersun Yanal maç sonunda belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettiklerini söyledi. Ne dersin Ersun Yanal'ın bu açıklaması hakkında?
Yani açıkçası ben bakmamıştım açıklamaya. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Matematiksel olarak doğru bir açıklama ama yani şey açısından Fenerbahçe'nin geleneklerine bakıldığı zaman Galatasaray yani bu durumda şampiyonluktan edecekse Fenerbahçe kazanarak eder yani, çünkü Kadıköy'de son 21 senede oynanan yanılmıyorsam sadece 4 maç berabere bitti. Hani bu
Evet.
şekilde şey şampiyonluktan etmesi pek gerçekçi gelmiyor bana. Bir de zaten önümüzde daha çok maç var. İşte Başakşehir'in maçını da birazdan konuşacağız. Çok gerekli bir açıklama değil bence.
Ben de Ersun Yanal'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğüne şu görüntüde yakışmadığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin teknik direktörünün tek amacı Galatasaray'ı şampiyonluktan etmek değildir. Fenerbahçe'nin şampiyon olması ya da daha iyi puanlar almasıdır bence.
Yani normalde
Ben
öyle
de yakıştıramadım.
ama onun geldiği işte durumdan ötürü onu bu kıyasdan harici tutabiliriz ama bence de gerek yoktu. Çünkü o 16. sıradaki bir takıma geldi ama önümüzdeki sene göreceğiz bakalım neler yapacak.
Fenerbahçe'nin başında kalırsa görürüz.
Kesin olacak.
İstersen futbolun oynandığı maça Başakşehir Beşiktaş maçına dönelim. Ne dersin?
Sonunda çok muhteşem derim, hiçbir şey söyleyemem.
Beşiktaş Başakşehir karşısında ev sahibi olmasına rağmen aslında oyuna iyi başlamadı. Aslında oyuna iyi başlamadı da demek istemiyorum. Başakşehir her zamanki gibi Beşiktaş'ı uyuttu biraz ilk başta ve golü de buldu.
Evet.
Ardından Beşiktaş'ın da cevap golü ve geri dönüşü gecikmedi. Hem geri dönüş izledik hem futboldan anlayan iki teknik direktör izledik. Yani normalde kolay kolay Şenol Güneş'i övmem ben ama futbol oynandı en azından maçta. Yorumların neler?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi Başakşehir'in bu kadroyu nasıl kurduğu, hangi paralarla kurduğu, kimlerin sponsor olduğu vesaire, bunlar zaten açık ve bu sadece Türk futbolunun değil, Türkiye'nin genel bir sıkıntısı yani bu durum. Her yerde aynı elin olması. Fakat ben saha içine baktığım zaman, Beşiktaş maçında izlediğim zaman neden Başakşehir şampiyon olmalının cevabını gördüm. Ya maçın İlk 45 dakikasında özellikle ama maçın genelinde de Beşiktaş'ı darmadağın ettiler. Yani hiç söyleyecek söz yok. Bütün kaleci Mert bile bütün pasları doğru oynuyor. Yani kaleci Mert dahi Fenerbahçe Galatasaray maçındaki 10 numaralardan bile daha efektif paslar attı maç boyu. Zaten golde de çok.
İstatistik olarak da affedersin böldüm seni. Kaleci Mert'in pas istatistikleri orta saha Süper Lig genelinde oyuncularından daha iyi.
Evet yani doğrudur. Çalım istatistikleri de muhtemelen daha iyidir. Yani maç içinde 3-4 tane çalım attı Mert. Neuer gibi oynuyor bu. Kendi kendine olmadı hani. Bir gelişim sonucunda oldu. Bakıyorsun İrfan, Emre'yi zaten bildiğimiz için katmıyorum. İrfan, Pisca, Robinho hepsi doğru işler yapıyor. Yani Beşiktaş'ın zaten artık oyun planını söyledik. İşte Robinho'yu forvete koyup hep tekniği yüksek oyuncularla topu ayağında tutup sürekli doğru paslar ve savunma arkasına katlar yaparak gol bulmaya çalışıyor. Nitekim bu top Mert'ten geldi ama Vizca'ya yine öyle bir pas geldi. Ceza sahası içine baktı Vizca. Eli orada bir sahte koşu yaptı. Robinho arkaya koştu. O Cagney'in yapamadığı arka direkt koşusunu yaptı. Orada
Evet.
tamamladı, golü attı. İlk yarıda ama 1-1 bitti. Birazdan nasıl 1-1 bittiğine geleceğim ama Beşiktaş'ın golünden önce Başakşehir'in bir gol atması gerçekten mucizeydi. Çünkü Hani 5-6 gol atsa şaşırmayacağımız bir ilk kere oynandı ve sene başından beri Beşiktaş'ı yani adeta trolleyen mi diyeyim Karius
Evet.
Süper Lig kariyerinin en iyi maçını oynadı. Acayip kurtarışlar yaptı. Gerçekten ilginç bir maçtı.
Ya
Sanırım
oraya bir yorum getirmek istiyorum
parası ödenmiş Karius'un yani. Başka bir açıklaması yok yani.
oraya bir yorum getirmek istiyorum. Karius'un müdahalelerini dikkatlice izlersek ben Karius'un bu müdahaleleri yanlışlıkla yaptığını düşünüyorum şu anda.
Olabilir, olabilir vallahi yani. Çünkü sene başından beri izlediğim kaleci değildi bu.
Yani çünkü gerçekten maçın özetini bile izleseniz Karius müdahalelerinde topa hakim olmuyor. Bir şekilde uzaklaştırıyor. Yani bana Volkan Babacan'ı hatırlattı biraz.
Şimdi ama
Yani topu uzaklaştırıyor ama nereye uzaklaştırdığını pek bakmıyor.
ben Beşiktaş'ın golünden önce bir şey geleceğim. Şenol Güneş ikinci yarıda ve plan olarak doğru bir şey yapmıştı ama ilk yarıda bir konuda hatalıydı bence. İşte Medel'i sol bek oynatıp Caner'i ileri atma konusunda. O kanatta Tanviska'yı durdurmaya çalıştı ama bu hiç gerçekçi olmadı. Çünkü Visca Medel'e göre çok hızlı bir oyuncu. Yani Medel tamam defansif meziyetleri olan sert bir oyuncu ama bu tutmadı yani çok belliydi. Daha sonra zaten Medel'in sakatlıktan ötürü 61. dakikada çıkmasında işte Caner geriye çekildi. Orada Şenol Güneş şampiyon olduğu zamanları hatırlatan cesur bir hamle yaptı 2-1'de öndeyken. Medel'i çıkartıp aksine hücumcu bir oyuncu Kagawa'yı aldı. Kagawa girince işte Leiş biraz geri geldi. Dorukhan'ı sola ileri attı. Kagawa'yı ortaya aldı. Bu Beşiktaş'ı daha fazla top yap Caner'e de sol bek aldı. Daha fazla top yapabilen, topu ayağında tutabilen, paslarla çıkabilen bir Beşiktaş haline getirdi ki bunu öndeyken yaptı. Bu da Beşiktaş'ın oyunu biraz efektifleştirdi 15 dakika kadar da olsa ama Beşiktaş'ın bulduğu gollerin sebebine gelelim. Burada Şenol Güneş yok.
Ben de onu söylemek istiyorum Anad. Yine böldüm seni. Haftalardır Beşiktaş'ın bir duran top organizasyonu gerçeği var. Ve Abdullah Avcı buna çalışmamış galiba.
Hem çalışmamış hem de kadrosunda bu konuda bir zaaf var. Çünkü stoperinde yani zaten takım olarak bakarsak Emre, Mossoro, Visca, Elie kafacı bir adam değil, Robinho, işte Kayısara, Blişi bunların tamamı hani kısa oyuncular, kafa toplarında etkisiz oyuncular üstüne de normalde artık takımın kısa olabilir ama stoperlerinin iyi kafacılar olmasını beklersin. İki tane orta saha oyuncusu Atamah Mahmut oynuyor. Yani takımın boy ortalaması hani hesaplamadım ama 1.73 falandır muhtemelen Mert'i çıkartırsak. Bu yüzden Beşiktaş'ın zaten duran toplarında etkili olan ve işte kadrosunda Burak gibi, Vida gibi, işte Mirin gibi, Hutchinson gibi oyuncular olan Beşiktaş'ı daha da duran toplarda etkili bir hale getirdi. Ve işte iyi kullandı o topları. Nitekim bütün kafa toplu yani Beşiktaş'ın bulduğu tehlikelere bakarsanız hepsi duran toptan Vida'nın, Atiba'nın, Burak'ın veya yandan gelen ortalarda bir şekilde vurduğu toplar. Sadece tehlikeler değil gollerde aynen böyle oldu. İlk golde Hutchinson bir duran topta ortalığı karıştırdı, gol attı. İkinci golde de yine bir orta geldi. Stoperlerin arasından Burak inanılmaz bir gol attı gerçekten.
Evet. Burak Yılmaz'ın golü gerçekten çok güzeldi. Arada birkaç yorum geçirmek istiyorum. Şenol Güneş'in hatasına o Medel sol bek oynamasıyla alakalı biraz geride kaldı ama içimde kaldı. Orta saha oyuncularına da bağlayacağım. Ya bir oyuncu defans oyuncusuysa, defansif yönleri güçlü bir oyuncuysa, orta saha oyuncusu da olsa bu stoper oynayabilir ya da sol bek oynayabilir anlamına gelmiyor. Çünkü kanat pozisyonda oynamak farklı gereksinimler gerektiriyor. Örneğin Medel normalde oynadığı defansif orta saha pozisyonunda arkasında oyuncular olan ona göre oynayan bir oyuncu. Bazen topu geriye bırakabilen, işte stoperleriyle paslaşabilen ya da stoperlerin arasına girebilen bir oyuncu. Şimdi bu oyuncu sol bek niye oynayamaz? Çünkü açısal olarak arkası boş, yanı boş. Etkileşime girebileceği tek bir taraf stoper ve önündeki oyuncu var. Yani hem oyuna katkı açısından sol bekinizden yararlanamıyorsunuz anlamına geliyor. Direkt Visca'yı tutma amaçlı bir oyuncu oluyor. Orada bir Beşiktaş ataklara çıkarken de 10 kişi oynuyor artık bu yüzden.
Evet. Yani o muhtemelen Medel'in bu konudaki CV'sine güvendi. Daha önce yaptı falan diye ama hiç tutmadı ki zaten o en yakını olduğu stoper de Mirin. Onda ne derece kademeye gelip doğru işler yapacağı soru işareti. Senin de dediğin gibi katılıyorum yani.
Çok güzel yorumlar getirdin. Futbol konuşmaya başladığımızdan beri ben de zevk almaya başladım. Orta sahada Şenol Güneş'in yaptığı Kagawa değişikliğiyle cesur bir değişiklik olduğunu söyledin. Ben de o konuda şöyle bir yorum getirmek istiyorum. Başakşehir'e karşı kazanmak için, çünkü Başakşehir topu ayağında tutan ve çok sık pas yapan bir takım oldu. Duran toptan gol buldu Beşiktaş. Başakşehir'i böyle yenersiniz yani.
Evet.
Duran toptan gol atarsanız yenersiniz. Topu ayağında.
Başakşehir'in de durumu kesinlikle buna çok elverişli, yani o boy ortalaması.
Evet. Yani aynı zamanda da Kagawa'yı alarak topu tutmaya başladı Beşiktaş.
Tam
Yani
o esnada da bir şey oldu. Bu arada küçük bir ekleme yapacağım. Buran gol demişken, Burak geldiğinden beri zaten spiker de maçta söylemişti. 2019'dan en çok gol atan oyuncusuymuş galiba. Yani Beşiktaş taraftarının işte hani yaptığının popülizm olduğunu söylemiştik. Her oyuncu her takımda oynayabilir demiştik. İşte gole sevinmeyiz falan demeyin. Sevinirsiniz demiştik. Yani gerçekçi olmak lazım. Çünkü bu futbol, her oyuncu her takımda oynayabilir. Nitekim Burak da golü atınca yani tribünler aşağı inecekti neredeyse, haklı olarak, çünkü bu futbol. Burak başarılı mı? Başarılı. Milli takımda da aynı şekilde devam etti. Şu anda Beşiktaş forması hak ediyor mu oyun olarak? Hak eden tek nadir oyunculardan biri. O zaman bence tartışmaya gerek yok bu durumu. Burak gerçekten çok formda. Kagawa değişikliğindeydik tam bu. Ben araya girmeden önce bu konuda. Tam Şenol Güneş o cesur ve doğru hamle yaptığında Abdullah Avcı da ilk 65 dakika yaptıklarının aksine burada Şenol Güneş'in bu doğru hamlesine yanlış bir değişiklikle adeta ekmeğine bal sürdü yani.
Dembaba'yı mı söyleyeceksin?
Dembaba'dan önce daha bir tane adam var. Onu söyleyeceğim. Arda Turan. Yani Başakşehir'in en efektif pas kanallarından biri olan İrfan'ı çıkardı ki Kagawa da oyuna girmişken, onun yerine ya artık Survivor'a katılması gereken Arda'yı aldı. Çünkü yani hiçbir şey yapamıyor, sahada yürüyemiyor, fiziksel mücadeleye giremiyor, çünkü 2 yıldır yatmış işte orada barlarda takılmış, işte ne bileyim birisinin işte karısına keşke benim karım olsaydım falan filan demiş, olay çıkarmış. Böyle bir
Arda Turan boş zamanlarda yaptığı şeyler kendine kalsın. Futbol konuşmaya devam edelim.
işte Arda deyince ister istemez dışına çıkıyorum. Yani Arda'yı aldı. Bu şekilde takımın oyun düzenini tamamen dışına çıkardı. Üstüne de maçın başından beri en etkili, inanılmaz maç bu, inanılmaz çalımlar atan Gökhan'ın üst düzey performansına rağmen, o da çok iyi performans sergileyen Eli'yi çıkartıp yine eski bir Beşiktaş oyuncusu diye herhalde Dembaba'yı aldı. Çünkü çok da fazla Kayseri deplasmanında mesela Adebayor almıştı onu. Hani veya başka deplasmanlarda Napoleon'u alıyor öncelikli olarak.
Ben de anlamadım bunu. Dembaba sezon genelinde forma şansı bulabilmiş bir oyuncu değil.
Evet, yani bir garip bir değişiklik yaptı. Zaten o 15 dakikalık arada Beşiktaş ne, yani oynadığı futbolu, duran topları harici konuşuyorum, oynadığı o futbolu bu Abdullah Avcı'nın değişikliği yaptı 65'te, 80 arasında diyelim orada oynadı. Daha sonra Beşiktaş Lens'in yorulduğunu görüp bir güven Lens değişikliği yaptı. İşte ondan sonra Başakşehir Napolyon'u aldı Robinho'nun yerine. Çok da gerekli miydi soru işareti. O da artık işte hücumu ikileyelim tarzında bir değişiklikti yine. Adebayor'un yanına biraz daha hani kafa falan vuracak bir adam girsin tarzındaydı. Başakşehir o dakikadan sonra son 10 dakikada falan topuna hakim oldu. Golü bir şekilde bulmaya çalıştı ama bir türlü bulamadı.
Ya gördüğünüz üzere bu maçlar orta sahada kazanılıp orta sahada kaybediliyor. Çünkü topu taşıyor. O topun oraya gitmesi lazım. Arda Turan Başakşehir'de oyuna girdiği zaman Başakşehir artık topu taşıyamaz hale geliyor. Galatasaray iki tane orta saha oyuncusunu çıkarıp da iki tane forvet aldığı zaman topu taşıyamaz hale geliyor. Koskoca teknik direktörlersiniz siz yani. Bunu nasıl göremiyorsunuz?
Aynen öyle vallahi, diyecek çok fazla bir şey yok.
Valla uzun da bir program oldu Onat. İstersen yavaş yavaş programımızın da sonuna gelelim. Ekleyeceğin başka şeyler var mıydı?
Diyeceğim başka bir şey yok. Keşke hep bu dört takım birbiriyle oynasa da, yani biz de iki maç konuşup programı bitirebilsek, böyle dört maça ayrı ayrı dönmesek, böyle haftaların çoğalmasını diliyorum. Dinleyenlere de umarım seyir dinleme zevki yüksek bir program sunmuşuzdur.
Programımızın sonunda Fenerbahçe Galatasaray maçının öncesinde vefat haberini aldığımız Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'ya da Ve ailesine de başsağlığı dileyelim. Fenerbahçe camiasına
Evet,
da.
kendisi birçok açıdan futbolun birçok yönünde, ayrıca basketbolunda tabii yani Türkiye'nin ilklerini başarmış bir insan. Çok kaliteli bir yetenek. Yani sporcu kişiliği de zaten aynı günde hem futbol maçında hem basketbol maçında şov yapmasından ortada olan kişiliği ve karakteriyle de futbola ve futbol dışı insanlara örnek olan bir insandı. Fenerbahçe'nin de marşında ismi geçecek kadar önemli tarihi bir ismiydi. O da marşta diğer ismi geçen arkadaşlarına, abilerine kavuştu diyelim.
Spor severlerin dikkatine. Haftalık sporun bu bölümünün sonuna geldik. Bizleri Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Haftalıkspor@gmail.com adresine gönderdiğiniz mesajları dikkate alıyoruz. Eğer bizleri farklı bir platformdan da dinlemek istiyorsanız lütfen bize bildirin. Onat Servil ile bu hafta Süper Lig'in genel durumunu değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.